Ayrım 31, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 322. Kuno. Şehir surlarının altında güneydeki üç kral kapısıyla Neckels Cowland kapısı arasında balıkları depolamak için yapılmış taş binaların bulunduğu bir bölge vardı. Taş serin olurdu. Binalardan bazıları Overstolz ailesine aitti ama artık kullanılmıyorlardı. Binalar surlara bitişiklerdi ve nehirle aralarında birkaç dar geçiş bulunuyordu. Kuno surların iç kısmı boyunca yürüdü. Rüzgar Bayen caddesinden doğru eserken su da sanki her taraftan geliyor gibiydi. Yukarıdan, aşağıdan, önden ve arkadan. Belki de yeni bir sel geliyordu. Havalar şu tarihe kadar iyi gitse de bu gece her şey birden değişmişti. Artık ne ılık yağmur ne de birkaç saatliğine havayı temizleyen yaz fırtınasıydı bu. Kuzey rüzgarlarının dondurucu soğuğunu taşıyordu. Yaklaşan kışın habercisiydi. Kışın Ren donardı ve üzerinden yürüyerek doğu kıyısındaki Deutz'a gidebilirlerdi. Garip diye düşündü Kuno. Nereden geldi ki şimdi aklıma? Bir kez daha nehir üzerinden yürüyüp Deutz'a gitmek güzel olurdu. Surlar ve burçların, kiliselerin, şapellerin ve manastırların duvarlarının ve dik çatılarının, meyve bahçelerindeki ve pazar yerindeki ağaçların tekrar karla kaplandığını, insanların kayıp düşerek alay konusu olmamak için pazar tezgahları arasında dikkatle yürüdüklerini görmek. Yağmur altında bir köpek gibi silkelendi. Solunda eski depoların ilki görünmüştü. Anılarda dolaşmaktan daha önemli işler bekliyordu onu. Üç kral kapısının yakınındaki depolardan bazılarının avluları vardı, duvarla çevriliydiler. Genelde çürümüş ve ağır bir ahşap kapıları olurdu. Ama bu kapıyı tek kişinin açması imkansızdı. Kuno önce diğer binalara bakmaya karar verdi. Zannettiğinden daha çoktular ve denk geldiği ilkinin kilitli olduğunu gördü. Pencereden bakmayı düşündü ama çok yüksek oldukları için tırmanması gerekiyordu. Duvarlar yağmur yüzünden kaygan hale gelmişti ve birinin üzerine çıkana kadar birkaç kez kaydı. İçeride zifiri karanlıktan başka bir şey yoktu. ''Kimse var mı?'' Sesinin yankısı fırtınanın uğultusuna karıştı. Kendini açıklıktan yukarı çekip deponun içine atladı. Kemerinde getirdiği meşaleyi yaktı. Etrafına bakındı. Birkaç sıçan panik içinde kaçıştı. Onun dışında bir yaşam belirtisi yoktu. Tekrar pencereye tırmanma fikri ona cazip gelmemişti. Kapı bir kalasla içeriden kapatılmıştı. Kalası itti ve Bayen Caddesi'ne çıktı. Çaresizce boş binalara bakıp düşündü. Yağmur öyle şiddetli yağıyordu ki Bayen Kulesi'ni bile göremiyordu. Daha sadece birini kontrol edebilmişti ve çoktan sırılsıklam olmuştu. Ya Daniel yalan söylediyse, belki de şu anda sıcak evinde oturmuş elinde kadehi arkasından gülüyordu. Belki başı önde sonraki depoya koştu. Kapısı olmadığı için bu seferkine girmek kolay olmuştu. Sadece birkaç paslı menteşe vardı ama burada da kimse yoktu. Duvarı ve avlusu olan ilk depoya gelene kadar ne kadar süre geçtiğinin farkında değildi. Yine tırmanmak zorunda kalacaktı. Parmakları sızlıyordu ama başka çaresi yoktu. Kapı sıkıca örtülmüştü. Tutacak sağlam bir yer bulduktan sonra diğer bir duvara tırmandı. Ama ne avluda ne de binada kimse olmadığını gördü. Merdiven üst kata çıkıyordu. Üzerlerinde yürürken tahtalar ürpertici şekilde gıcırdadı. Gördüğü ilk şey yine fareler oldu. Ama odanın Ren'e bakan beş penceresi olduğundan burası daha aydınlıktı. Herhalde bir zamanlar burası ofisti. Çatıdaki bir delikten su damlıyordu. Islak saçlarını gözünün önünden çekti ve aşağıya nehre baktı. Sanki gri kabarık tüylü bir hayvan yatağından çıkmak için çırpınıyor ve ancak takdir-i ilahi ile orada duruyordu. Eğer böyle yağmaya devam ederse kuruması için onu da çamaşır gibi asmaları gerekecekti. Alt katın arka duvarında nehir kenarına açılan küçük bir kapı olduğunu fark etti. O da içeriden kapatılmıştı. Açtı ve rıhtıma doğru indi. Rüzgar paltosunu bacaklarının etrafında savuruyordu. yük gemilerini gördü, palamarlarını bağlıyorlardı. Katedral için Drachenfels'ten taş getirmişlerdi. Orayla üç kral kapısı arasında surun üzerinde sadece iki giriş daha vardı ama kapalıydılar. Küfredip içeri girdi ve aynı zahmetli yoldan tekrar avluya döndü. Bayen caddesinde hırlayan nefesiyle artık vazgeçmek üzereydi. Etrafına bakındı. Gece bekçileri saat başı buradan geçerlerdi. Fenerlerini göremiyordu. Şimdikini kaçırmıştı anlaşılan. Sonunda hoş bir sürpriz. Sonraki avlunun kapısını tahta kurtları kemirmişti. Bir duvara daha tırmanmak zorunda kalmayacaktı. Hemen içeri daldı. Avluda bir şey yoktu. Kapının yanına gelip açtı. Kilitli değildi ve zannettiğinden de kolay açılmıştı. Bu nedenle az daha dengesini kaybedip düşüyordu. Kendini toparladı, meşalesini çıkarırken kapı da arkasından yavaşça kapandı. Meşaleyi yaktıktan sonra birkaç adım attı. Önünde büyük bir el arabası duruyordu. Bu harabeye aitmiş gibi görünmüyordu ve yerlerde battaniye tüyleriyle kaplıydı. Öyle garip bir manzaraydı ki bir süre öylece baka kaldı ve ancak bir süre sonra içeride rüzgarın uğultusundan başka bir ses daha olduğunu fark etti. Sanki bir çocuk ya da yaralı bir hayvana aitti ses. Tereddütle meşalesini daha yukarı kaldırdı ve arabanın etrafından dolaştı. Titreyen ışıkta büyük bir kolon gördü. Bir tane daha ve bir tane daha. Dördüncü kolonun kendisine bakan gözleri vardı. Bir kadın çok sayıda deri iple kolona bağlanmıştı. Hiçbir şekilde kımıldaması mümkün değildi. Ağzı kapalıydı ama gözleri açıktı. Gür siyah saçları alnının ve omuzlarının üzerine dökülmüştü. Kadının perişan görünümüne karşılık Kuno sevinçle güldü. Meşaleyi arabanın tahtaları arasına sıkıştırdı ve hemen kolonun yanına koşup kadının ağzını örten bezi çözdü. Kadın ağzına tıkılmış çaputu kendisi dışarı tükürdü. "Oh tanrım!" dedi, sonra da ciğerlerini havayla doldurup öksürdü. "Havasızlıktan öleceğimi zannettim." "Adın ne?" diye sordu Kuno heyecanla. "Ne?" Kadın sanki temizlemek istermiş gibi başını salladı. "Hepsi geçti." Kuno onu teselli eder gibi yanağını okşadı ve hançerini çıkardı. Aceleyle onu koluna bağlayan ipleri kesmeye başladı. "Dert etme, seni kurtarmaya geldim. Ben dostum."
"Dost mu?"
Kadının dizlerinin bağı çözüldü ama Kuno onu tuttu. Hala ipler de bağlıydı. Adam bıçağını kullanmaya devam ederek bacaklarını ve kollarını da çözdü. Kadın hemen ayağa kalkmayı denedi ancak acıyla inledi. Uzuvları tümüyle uyuşmuştu. "Dur, sana yardım edeyim."
"Hayır."
Dişlerini sıkarak koluna tutunup ayağa kalktı.
"Bunu kendi başıma yapmam gerek. Sen de kimsin bu arada?"
"Adım Kuno." Titreyerek doğruldu ve bileklerini ovalamaya başladı. Dizleri yine çözülecek gibi olsa da bu sefer ayakta durabilmeyi başardı.
"Seni Yakup mu gönderdi?" diye sordu nefes nefese. "Yoksa Yaspar mı?"
"Yaspar mı?" diye tekrar etti Kuno. "Daniel başpapazdan bahsetmişti. Tilkiyi mi kastediyorsun?"
"Evet." Kadın ona doğru sendeleyerek geldi ve tutundu. "Neredeler?"
"Bilmiyorum. Gerçekten. Senin adını bile bilmiyorum."
"Rihmudis. Ama öyleyse..."
"Yürüyebilir misin?"
"Belki."
"Dur." Duvara yaslanmış birkaç sopa vardı. "Kendini taşıyacak bir şeylere ihtiyacım var."
Kadın nereye baktığını gördü ve başını iki yana salladı. "Onlar işe yaramaz Kuno. Çok ağırlar. Beni dert etme."
"Emin misin?"
"Eminim. Ama sen nasıl?"
"Daha sonra. Hemen buradan gitmemiz gerek."
Kapıya doğru koştu. Kadın da sendeliyordu ama ona ayak uydurmaya kararlıydı. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.
"Seni evime götüreceğim," dedi yüzünde memnun bir sırıtmayla. "Kısa bir yürüyüş mesafesinde ve hava da harika, öyle değil mi? Koluma tutun." Rihmudis gülümsedi ve Kuno kapıyı açtı. Daniel dışarıda bekliyordu.
Goddard. Waydenli Goddard sanki parçalara ayrılmış ve tekrar dikilip bir araya getirilmiş gibi hissediyordu. Yıllardır bu kadar çok çalışmamıştı. Çanlar dokuzu vurmuştu ama o hala evine dönememişti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de su içinde kalmıştı. Gerçi son iki saatini cömert bir müşteriyle oturup bira içerek geçirdiğini de inkar etmiyordu. Ama onunla da iş konuşmuşlardı.
"Sen ihtiyar ahmağın tekisin," dedi Goddard kendi kendine derenin çamurlu yollarında bata çıka yürürken.
Bu havada kim dışarı çıkar ki? Domuzlar ve köpekler bile bir yerlere sığınmış. Kafasına boşalan her sağanakla romatizması daha da azıyor ve sıcak bir ateş ve Yaspar'ın mahzeninin sakladıklarını olan özlemi bir kat daha artıyordu. Sanki çamurda yürürken çıkarttığı sesler bile onunla dalga geçiyordu. Solsa, solsa, yaşlı ahmak, yaşlı ahmak. Sonra Jacob'u hatırladı ve başını iki yana salladı. Rihmodis'in hakkı vardı. Ne ispatlamaya çalışıyordu? Weidenli Goddard olmadan dünya duracak değildi ya. Daha genç bir adamla rekabete kalkışmak ne aptallıktı. Kimsenin umurunda da değildi zaten. Tek yaptığı kendisini küçük düşürmekten ibaretti. Sadece ahmak değildi, yaşlı ve ahmaktı. Rihmodis'ten özür dilemeye karar verdi. Gururun sıcaklığını hissetti. Kızından kendisini affetmesini isteyecek kadar büyük bir adam nerede görülmüştü? Sonra da ona Jacob'un anlattığı garip hikaye ile ilgili son gelişmeleri aktaracak ve kükreyen ateşin önünde ayaklarını uzatıp başını sokabileceği bir çatı olduğu için Tanrı'ya şükredecekti. Ayak sesleri yaşlı ahmak diye bağırmayı bırakmıştı. Hırlayan nefesiyle dere boyunca evine doğru yürüdü. Kepenkler kapalıydı, aralarından da ışık sızmıyordu. Rihmodis erken mi yatmıştı? İçeri girdi, karanlıktı. "Rihmodis!" diye bağırdı, sonra da ellerini dudaklarına götürdü. Zavallı bir çocuğu uyandıracak kadar görgüsüz müydü? Bütün gün ne kadar çok çalıştığını hatırladı. Bir akşam yemeğini hak etmişti. Üstelik ateş de sönmüştü. Çalışmaktan bitap düşmüş babası eve gelmeden evvel yatılır mıydı? İnsan hiç değilse bir sürahi şarap hazırlardı. "Rihmodis!" Yağ lambasını yaktı ve homurdanarak yatak odasına gitti. Hayretle baka kaldı, orada yoktu, evde değildi. "Tabii ki evde değil, yarım akıllı," dedi kendi kendine. "Jaspar'ı görmeye gideceğini söylemişti ya." Tabii, aslında kızıl kafayı kastetmişti. Orada oturmuş bir türlü kalkıp gelemiyordu ve Jaspar bardağını sürekli doldurmakla meşguldü. Keyifleri yerindeydi, kendisi olmadan eğleniyorlardı. "Asla." Mağrur bir şekilde başını sallayarak aşağı indi, lambayı söndürdü ve dışarı çıktı. Depo. Adam elinde kılıcı karşılarına dikilmişti. Rihmodis onu daha önce de görmüştü. Adı Daniel Overstolz'tu. Konrad soyluların iktidarına son verip mevkileri yeniden dağıtmadan önce bir yargıç idi. O zamandan beri Daniel şehirde zamparalık yapıp içki içmesiyle ün salmıştı. Sokaklarda arkadaşlarıyla dolaştığı sıkça görülürdü. Neşeli ve yakışıklı olduğu için kadınlar onu beğenirdi ama aynı zamanda da zeki ve acımasızdı. Şu anda hiç de güzel görünmüyordu. Saçı yüzüne yapışmıştı ve yüzü kabarıp şekil değiştirmişti. "Hain!" diye hırıldadı. Kuno kadını kolundan tutup geri adım attı. "Sakin ol Daniel, yanlış anlıyorsun." Daniel Overstolz üzerlerine doğru gelince gerilediler. "Ah öyle mi?" dedi Daniel. "Yanlış anlamışım demek ki. Bu küçük orospuyla nereye gidiyorsun peki?"
"Daniel lütfen, kavganın alemi yok."
"Ah lütfen, beni mahcup ediyorsun. Boğazıma sarılmanın üzerinden fazla geçmedi. Ama şimdi birden pek bir kibarlaştın. Sen kendini ne zannediyorsun şerefsiz herif? Bir halt olduğunu mu sanıyorsun adi domuz? Hain! İttifakımızı mahvedip hepimizi dar ağacına göndereceksin."
Kuno yatıştırmak için ellerini kaldırdı. "Hayır, kesinlikle değil," dedi aceleyle. "Görmüyor musun, ittifak çoktan dağıldı bile. Pek çok yanlış şey yaptık. Hepimizin hemfikir olmadığı şeyler. Bizim uğruna mücadele ettiğimiz şey bu değildi." Daniel yüzünde pis bir sırıtmayla önce ona, sonra da Rihmodis'e baktı. Neler döndüğünü bilmese de kadın da onaylar gibi başını salladı. "Kuno haklı, biz..."
"Sen çeneni kapat, adi sürtük!" diye bağırdı. Birkaç adımda yanına geldi ve kadını saçından tutup Kuno'dan uzaklaştırdı.
Rihmodis direnmeyi denedi ama sızlayan bacaklarının üzerinde daha fazla duramayıp yere yığıldı. Paniğe kapılan Kuno yardım etmek için atıldı. Daniel'in kılıcının ucunu göğsünde hissetti.
"Tek adım daha atma sıçan."
"Daniel," dedi Kuno, sesi titriyordu ama kontrolünü kaybetmemeyi başardı. "Bu konuyu konuşmalıyız. Sen de bir yargıçtın."
Bir zamanlar doğru. Adalet dağıtıyordun, unuttun mu? İyi bir hakimdin. Satılmışın teki olmadığın için insanlar sana hayranlık ve saygı duyarlardı. Baskıdan nefret eder, hep gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırdın. Asla masum insanların kanını dökmedin. Rihmodis ayağa kalktı, titriyordu. Daniel hala saçını tutuyordu ama hiç kımıldamadı. Kuno dikkatlice elini kaldırdı ve kılıcını yana doğru itti. Sonra da ona doğru bir adım attı, gözleri parlıyordu. Tekrar düşün Daniel, senin için adaletin ne kadar önemli olduğunu düşün. Adaleti en üstte tuttuğumuz için hepimiz ortak bir davaya gönül verdik. Ben hala buna inanıyorum. Masumların feda edilmesiyle haklı davamız hayırdan çok şerre doğru gitmeye başladı. Yüreğine sor Daniel, mevkiini kaybettin ama kendine olan saygını değil. Kaybın ne demek olduğunu ben de bilirim. Ailemi ve tek dostumu kaybettim. Onu kurban etme gafletinde bulunduk. Sizin kadar bu konuda kendimi de suçluyorum. Ne hissettiğini biliyorum. Öfkeni, hayal kırıklığını ve intikam arzunu anlayabiliyorum. İntikam tatlıdır ama merhamet daha da tatlıdır. Daniel, çok daha tatlı. Bu çılgınlığı sona erdirmemde bana yardımcı ol lütfen.
Kamaldama.
Tamam Daniel, tamam. Daniel Rihmodis'i yüzüne bakması için kendi etrafında çevirdi.
Güzel bir nutuk, ne düşünüyorsun? Senin de fikrini sormak isterim.
Kadın onun gözlerinin içine baktı, korkudan boğazı düğümlenmişti. Evet diye fısıldadı, Kuno haklı, dediklerine kulak vermelisin. Tüm bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum ama kötü birisi olmadığından eminim. Gerçekte istediğin şeyin huzur olduğunu biliyorum.
''Duydun mu?'' dedi Kuno umutlu bir ses tonuyla.
Daniel hala kımıldamıyordu, ardından düşünceli bir şekilde başını salladı.
''Bana inandığınızı görmek çok güzel, bunu bilmek muhteşem.''
Sırıttı.
''O yüzden ikinizi de cehenneme göndermek daha büyük bir zevk olacak.''
Bir kahkaha patlatıp kılıcını kaldırdı.
''Elveda aptallar, bu arada haberin olsun Kuno, her fırsatta rüşvet alırdım.'' ''Benim istediğim şey adalet değil, güçtü. Anladın mı Kuno? Güç. Her şey bu yüzden oluyor. Güç. Şimdi de senin kafanı uçurup öldürmeden önce de bu orospuya tecavüz edecek gücüm var. Urk!''
Rihmodis yıldırım gibi eğildi ve dirseğini Daniel'in midesine indirdi. Daniel iki büklüm oldu. Kuno da ensesine bir tane indirip onu yere serdi.
''Kaç!'' diye bağırdı Kuno.
Daniel hemen kılıcını savurdu ve Kuno'nun bacağına sapladı. Kuno acıyla bağırdı ve sendeledi, eli hançerine gitmişti. Daniel ayağa kalktığında yüzünde öyle bir ifade vardı ki bu ifadede herhangi bir insani nitelik bulmak imkansızdı. Tıpkı bir kurt gibi hırladı. Kılıcı yukarıdan aşağı inerken Kuno güçlükle savuşturmayı başardı ama takılıp düştü. Rihmodis çaresizce etrafına bakındı. Kolonun yanındaki kalın sopaları gördü.
''Tanrı aşkına kaç!'' diye bağırdı Kuno.
Daniel'in kılıcı üzerine inerken yana yuvarlandı ve taşa çarpan kılıçtan kıvılcımlar sıçradı. Az sonra nihayet hançeri elindeydi.
''Şerefsiz!'' diye bağırdı Daniel nefes nefese.
Kadın kaçıp gidemiyordu. Kolonun yanına gidip sopalardan birini aldı ama tüm vücudu karıncalanıyordu. Sopa ağır ve pürüzlüydü. Kuno çaresizce kendisini savunmaya çalışıyordu. Ayağa kalktı ve Daniel'in hamlelerini hançeriyle savuşturdu. Baldırından aşağı kanlar süzülüyordu. Daniel öfkeli bir homurtuyla tekrar rakibine saldırdı. Depoda çatışan demirlerin sesleri yankılanırken Kuno'nun hançeri elinden uçup gitti. Daniel güldü ve kılıcını Kuno'nun böğrüne sapladı. Kılıcı tekrar geri çektiğinde kana bulanmıştı. Kuno dehşet içerisinde ona baktı, sonra dizlerinin üzerine çöktü.
''Elveda sevgili Kuno'' dedi Daniel, kılıcı son bir darbe için yükseldi.
''Daniel!'' diye bağırdı Rihmodis ve sopasını kaldırdı. Daniel döndü ve anladı ki çok geçti. Sopa yukarıdan aşağı gelip tam suratının ortasına indi. Darbenin etkisiyle o da Kuno'nun yanına uçtu, yere düştü ve düşmenin etkisiyle kılıcı elinden çıkıp gitti. Rihmodis sopayı bırakıp kılıcı aldı ve başının üzerine kaldırdı.
''Hayır!'' diye bağırdı Kuno, ''yapma!''
Bir elini böğründe tutuyordu, diğerini ise Rihmodis'e doğru uzatmıştı.
''Hayır,
Kaçmamız gerek. Bırak onu. Nefes nefese kalmış ve kılıcı hala havada tutan Rihmodis, yüzünü elleriyle kapayıp zırlamaya başlamış olan Daniel'in tepesinde bekledi.
Evet dedi kadın boğuk sesle.
Bana yardım etmen gerek. Kılıcı ver. Kuno'nun rengi kaçmıştı. Rihmodis onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Kuno nihayet yerden kalkabildi ve kolunu kadının omuzlarına doladı.
Evin nerede? Başını iki yana salladı.
Oraya gidemeyiz. Şimdi olmaz. Eğer Urquhart...
Konuşmaya çalışma dedi Rihmodis. Boş yere yorma kendini.
Kadın onu sıkıca tuttu ve birlikte dışarıdaki fırtınaya çıktılar.
Goddard.
Goddard paltosuna sıkı sıkı sarıldı ve bacaklarının imkan verdiği son hızla yürüdü. Yağmurla bir alıp veremediği yoktu ama her şeyin fazlası zarardı. Dünyanın sonu mu gelmişti? Kıyamet mi kapıdaydı? Bir an için ileride San Severin kapısının yanında gördüğü şeyin gece bekçisinin feneri olduğunu düşündü. Ama diğer bir sağanakla her şey tekrar görünmez oldu.
Urk dedi Goddard hava durumuyla ilgili görüşlerini bu şekilde ifade etmeyi tercih etmişti. Üzerindeki suyu silkeledi ve Jasper'ın kapısını çaldı.
Ne yapıyorsunuz içeride? Bana içki lazım.
Cevap yoktu. Küstahlığında bu kadarı. Son eşinin kardeşi onu içeriye davet etmiyordu. Tüm hışmıyla vurarak kapıyı açtı. Gözlerini kısarak içeri baktı. İçerisi şöminedeki birkaç közün ışığı haricinde zifiri karanlıktı. Bunlar neredeydiler acaba? Üstelik neden gelirken bir fener getirmemişti? Tıpkı yaşlı bir ahmak gibi. El yordamıyla yolunu buldu ve Jasper'ın mumları nereye koymuş olabileceğini kestirmeye çalıştı. Hazır gelmişken bir şeyler içmesinde de bir sakınca yoktu. Bu havada kalkıp gelmiş birisinden gerekli takviyeyi almadan geri dönmesi beklenemezdi. Jasper'ın her ne kadar her seferinde önce sorması gerektiğini söylese de bir tane de yolda içmek için almasına ses çıkarmayacağından emindi. Islak paltosunu köşeye attı ve yine el yordamıyla ateşin yanındaki kanepeye gitti. Oturması gerekiyordu. Gözleri karanlığa biraz daha alışmıştı. Masanın üzerindeki şey şamdan mıydı? Gördüğü şeyi aldı ve şöminenin yanına getirip mumun fitilini közde yakmaya çalıştı. Birkaç denemenin ardından başardı da. Kendinden memnun bir şekilde şamdanı tekrar masanın üzerine koydu ve içecek bir şeyler araştırmaya başladı. O anda Roloff'u gördü ve olduğu yerde kala kaldı. "Cennetteki babamız!" diye mırıldandı. Titremeye başladı, kendini kontrol edemiyordu. Şamdan yere düştü ve mum söndü. Sendeleyerek kapıya doğru koştu.
Rihmodis diye bağırdı. Jasper, Roloff! Oh tanrım ne yapacağım? Tanrım ne?
Güçlü bir el onu omuzundan tuttu.
Hiçbir şey dedi bir ses.
31. ayının sonu. Sayfa 333.